Ayrım 41, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 431. Alt katlardaki çalışma büyük ölçüde tamamlanmıştı. Diğer taraftan üst katlarda pencerelerin oymalarındaki ince işlere başlanmış ve destekler binanın gökyüzüne doğru yoluna devam edebilmesi için güçlendirilmişti. Babil Kulesi gibi. Neden kaçıp gitmiyordu ki? Kendisine sorduğu soruyu cevaplamadan Jakob tırmanmaya başlamıştı bir de. Ortalıkta onu görecek kimse yoktu. Tüm Köln merasimi izlemekle meşguldü. Yukarıda işe yarar bir şey bulabilirdi. Bir balta, bir levye, Urquhart geldiğinde kendisini savunmak için kullanabileceği bir şey. Katil birisinin kendisini burada bulacağını tahmin edemezdi. Jakob ayak değirmenlerinden birinin içine ya da bir vincin arkasına saklanıp ona arkadan saldırabilirdi. Evet, bu korkaklıktı ama bu noktada cesur olmaya kalkmak ölümle eş anlamlıydı. Urquhart'ı cesaretle alt etmeye çalışmanın bir anlamı yoktu. Tırmanmaya devam ettikçe Jakob bu pencerelerin gerçekte ne kadar yüksek olduklarını görüp hayret etti. Sokaktan bakıldığında zarif ve kırılgan bir güzellikle yükseliyorlardı. Buradan bakıldığında ise geniş ve sağlamdılar. Payandalar sanki bir kaleye aitmiş gibi duruyorlardı. Pencerenin soluk ama renkli ışığında kurşun damarlarla kaplı siyah bir deri görüyordu sanki. İskelenin ilk katına varana kadar tırmanmaya devam etti. İkinci merdiven de tam önündeydi. Yavaşça tırmanmaya devam etti. Basamak basamak. Jakob iskelede fazla zaman geçirmeye niyetli değildi. Gördüğü şeyler onu büyülemişti. Hemen tepesinde pencerelerin üzerindeki sivri kemerler başlıyordu. Ağır taşları sanki tüy kadar hafifmişler gibi gösteren muhteşem işlemelerle bezeliydiler. Tuttuğu merdiveni bırakarak bu kiliselerin kilisesinin üzerine inşa edilmiş olduğu hayalin ulvi hafifliğinde yeniden doğmak, yükselmek isteği geldi içine. Gerhard'ın hayali ama Gerhard yükselmemişti, o düşmüştü. Jakob gözlerini yapının inceliklerinde çevirdi, elleri bir sonraki basamağı kavradı ve sonraki ve sonraki. İkinci kata vardı ve tırmanmaya devam etti. Çatının kenarı yaklaşıyordu. Birden öyle bir korkuya kapıldı ki az daha aşağı düşüyordu. Ama ardından birdenbire yanı başında peydahlanan taşın bir grotesk gargoyle olduğunun farkına vardı. Endişelenmesine gerek yoktu şimdilik. Sonunda duvarın üstüne ulaştı ve hayranlıkla şapellerin çatılarının büyük parçalı kıvrımlarına ve hafif eğimli üçgen çatılarına baktı. Üzerlerinde yürümek neredeyse imkansızdı. Kısa bir süre içinde olsa Jakob'un gözünde ortalarında derin ve kuytu yarıklar bulunan tepeler canlandı. Yukarısında iskelenin yol ve platformları devam ediyordu. Uzaktan gerçek dışıymış gibi görünen eski katedralin kuleleri kendilerini göstermeye çalışıyorlardı. Ama bu açıdan bakıldığında kutsal oyuncaklardan öte bir şey değildiler. Jakob iskelenin tepesindeki merdivenin son basamaklarını çabucak çıktı. Buradaki dar yol ve platformların tümü mihrabın her yanına dağılıyordu. Ortalıkta kimse yoktu. Uzakta kuzey ucunda iki ayak değirmeni görebiliyordu. Her biri yan yana iki adamı alabilecek büyüklükteydi. Urquhart gelene kadar onların içinde saklanabilirdi. Değirmenlerin arkasında alçak ve üstün körü yapılmış bir kasa gördü. Jakob içinde aletler olacağını umut etti. Eğer elinde silahı olmazsa kendini doğruca aşağıda bulabilirdi. İskelenin üzerinde dikkatlice yürüdü. Değirmenin yanına geldiğinde kenara gitti ve mihrabın içine baktı. Nefes kesiciydi. Yapıyı destekleyen her payanda ve birbirinden ayrı şapeller farklı çapta ve pek çok kolondan oluşuyordu. Kolonların başlarını süsleyen oyma yaprakların altında tonoz ve kemerler yer alıyordu. Jakob derin bir vadiye bakıyordu. Muhteşem olduğu kadar da korkutucuydu. Sonsuz dikey hatlar haricinde geniş ve hacimli hiçbir şeyi barındırmayan bir boşluk. Jakob Urquhart'ın iskeleden itmiş olduğu kişinin ne tür bir adam olduğunu o an idrak etti. Gözü merkez şapele takıldı. Konrad'ın vaaz vereceği vaaz kürsüsünü açıkça görebiliyordu. Başpiskopos bundan daha uygun bir yer seçemezdi. Bir suikastçının bakış açısından. Bir adım geri attı ve şehrin evlerinin damlarına ve ilerideki tepelere baktı. Güneş doğmak üzereydi. Kulağına belli belirsiz bir ses geldi. Merasim alayını göremiyordu. Sokaklar çok dardı. Ama kalabalığın seslerini ve söylediği ilahileri duyabiliyordu. Rüzgar saçlarını savurdu. Burası hoş bir mekandı. Acaba Gerhard da kaçmayı düşünmüş müydü? Bazıları kaçar, bazıları ise daha yükseklere çıkmayı denerdi. Öne doğru eğildi, eğilebildiği kadar. Belki daha muhteşem bir şey görebilirdi. Haydi diye fısıldadı bir ses kafasının içinde, saklanma zamanı geldi. Bir dakika daha. Buradan manzara çok güzel. Çabuk, bir dakika daha. Çabuk, evet bir dakika daha. Ben sadece... Seni de oradan aşağı itemeyecek olmam ne yazık. Jakob midesinin içinde binlerce minik kuşun birden havalandığını hissetti. Panik içinde kanat çırpıyorlardı. Daha arkasına dönmeye fırsat bulamadan geri çekildi ve tahtaların üzerine düştü. Urquhart sırıtarak ona bakıyordu. Yüzünün sol tarafı kötü durumdaydı. Kaşları yanmıştı. Sarı saçlarından geriye fazla bir şey kalmamıştı. Eski arkadaşların buluşması kimi zaman fevkalade olur değil mi? Jakob geri geri süründü ve ayağa kalkmayı denedi. Urquhart'ın kolu yaklaştı. Parmaklar onu kavrayıp boş bir çuval gibi ayağa kaldırdı. Benden kurtulacağını zannetmiyordun değil mi? Urquhart güldü. Yumruğu şimşek gibi gelip olanca hızıyla Jakob'un kafasına vurdu. Acı içerisinde en yakındaki ayak değirmenine çarptı. Dizleri üzerine düştü ve tekrar ayağa kaldırıldı. Yanlış düşünmüşsün. İkinci yumruk karın boşluğuna geldi. Hissettiği acı tüm vücuduna yayıldı. Değirmenin yanında iki büklüm yere yığıldı. Hiç kimse benden kaçamaz. Jakob öğürdü, elleri üzerinde doğrulmaya çalıştı ama tekrar yıkıldı. Ağzı kanın metalik tadıyla dolmuştu. Urquhart eğildi ve onu iki eliyle tutup kaldırdı. Jakob'un ayakları yerden kesildi. Çaresizce çırpındı. Kollarını uzatıp Urquhart'ın boğazını kavramaya çalıştı. ''Hiç kimse dedim, anladın mı?'' diye fısıldadı Urquhart. ''Ben senin kafanın içindeyim. Beni gönderemezsin. Beni yakamaz ya da boğamazsın. Nefret beni yenmeye yetmez. Ancak beni daha güçlü kılar. Ben nefretle beslenirim. Hepinizden daha güçlü, hızlı ve zekiyim. Benden asla kurtulamazsın. Ben senin bir parçanım, ben senin içindeyim, hepinizin içindeyim. Jakob gittikçe daha yukarı kalktığını fark etti. Urquhart'ın bile başının yukarısına, gökyüzü ve iskele birbirine karıştı. Ardından havada uçup yan tarafı üzerine öyle bir düştü ki sanki tüm bina titredi. Platformun kenarına yuvarlandı ve kendini aşağıya, nakliye yoluna bakar halde buldu. Elleri boşluğu kavradı, düşüyordu. Neredeyse kafa derisini koparacak bir hamleyle Urquhart onu saçlarından yakaladı ve tekrar büyük bir hızla geri çekip platformun üzerinden ayak değirmenine doğru fırlattı. Az sonra Urquhart yanındaydı, üzerine eğilmişti. ''Seni de Gerhard'la aynı şekilde göndermek iyi bir fikir gibi gelmedi bana.'' dedi. Gözleri sapkın bir keyifle parlıyordu. ''Görevime sekte vurabilir. Leşini orada görmeleri ortalığı karıştırabilir. Sen ne dersin? Biz en iyisi sohbetimize kaldığımız...'' Jakob bir şey söylemeye çalıştı. Sadece silik bir inilti çıktı ağzından. Çaresiz parmakları ayağa kalkabilmek için içinde bulunduğu değirmenin milini kavradı. Urquhart yumruğunu geri çekti. Yerden devam ederim. Darbeyle Jakob neredeyse kendinden geçmişti. Başını değirmenin yanına çarptı. Ondan kurtulmak zorundaydı. Urquhart onu döverek öldürecekti. Hayır dedi belli belirsiz.
Hayır mı?
Urquhart sağ elini değirmenin üzerine koydu. Ah evet. Uzaklaş buradan diye düşündü Jakob. Uzaklaşmalıyım. Ayağa kalkmaya çalıştı ama tekrar düştü ve o sırada da çark yavaşça dönmeye başladı. Bir an için ayağının başının üzerinde olduğunu gördü, sonra yeniden yere düştü. Değirmen daha hızlı dönmeye başladı. Yukarısı ve aşağısı bir hale gelmişti. Jakob kolları açık halde döndükçe dönüyordu. Urquhart'ın kahkahalarını duyabiliyordu. Sanki her yönden geliyordu ve her şey kararmıştı. Kuvvetinden geri kalanı toplayarak kendini hazırladı ve bir yöne doğru kendini atarak değirmenden kurtuldu. Başı hala dönüyordu. Tamamıyla yönünü şaşırmış halde tahtalar üzerinde emekledi. Hızlı ayak sesleri duydu ve başını kaldırıp baktığında Urquhart'ın gelen ayağını gördü. Botu göğsünün üzerine inip onu sırt üstü yere serdi. Birden çevresindeki dünya soğumaya başlamıştı. Urquhart yanına geldi ve başını iki yana salladı. "Gelmemeliydin," dedi. Neredeyse müşfik bir ifadeyle söylemişti bu sözleri. Jakob öksürdü ve çenesinden aşağıya süzülen kanı hissetti. Akciğerleri hava solumak istemiyor gibiydiler. "Bunu ben de biliyorum," dedi güçlükle. "Anlamıyorum. Neden kaçıp gitmedin?"
"Çok yavaştım."
"Yavaş değilsin."
"Ah evet öyleyim."
Nefes alırken göğsünden hırıltılar geliyordu.
"Kaçarken her zaman çok yavaşsındır."
Urquhart durdu, sonra da eli paltosunun içinde kaybolurken beklenmedik şekilde başını salladı. Jakob artık fazlasıyla aşina oldu, arbaleti bir kez daha gördü. Adamın şekilsiz yüzünde bir gülümseme belirdi.
"Yokluğa hoş geldin Jakob."
Jakob başını çevirdi. Aniden bir ses yükseldi.
"Monadli atlı Urquhart."
Etkisi dikkate değerdi. Urquhart'ın yüzünde dehşet ifadesi belirmişti. Döndü ve silahı taşıyan elini sesin geldiği tarafa uzattı. Bu Jasper'ın sesiydi. Güçlükle nefes alan Jakob bir yanına döndü ve elleri üzerinde değirmene doğru emekledi. Aklındaki tek şey Urquhart'tan olabildiğince uzaklaşmaktı. Fakat katil zaten onu unutmuş gibi görünüyordu. Deli gibi etrafına bakıp Jasper'ı aradı ama ortalıkta yoktu. Yine de sesini hala duyabiliyordu.
"Çocukları hatırlıyor musun Urquhart? Çocuklara ne yaptıklarını, onları durdurmak istediğini hatırlıyor musun?"
Ses aşağıdan geliyordu. Jasper iskelede bir yerde olmalıydı. Acı içinde kıvranan Jakob güçlükle ayağa kalktı ve öyle durmaya çalıştı. Urquhart iskelenin kenarına sıçradı ve aşağıya nakliye yoluna doğru baktı. O sırada Jasper'ın kafası da uzaktan göründü.
"Ama onlara engel olamadın," diye bağırdı.
Öfke dolu bir haykırışla Urquhart ona doğru döndü ama Jasper tekrar kaybolmuştu.
"Yalan," diye bağır, "yalan. O olay olduğunda ben orada değildim."
Aşağıdan takırtı sesleri geldi. Sanki birisi koşuyordu. Sonra ses kayboldu. Urquhart öne doğru bir adım atıp baktı ama orada kimse yoktu. Ne bir tahta, ne bir direk, ne de bir korkuluk. Urquhart geri çekildi. Sonra tekrar Jakob'a döndü. Gözlerindeki soğukkanlı ifade uçup gitmiş, yerini katıksız korkuya bırakmıştı. Arbaleti Jakob'un alnına doğrulttu.
"Hayalinde çocukları gördüğün oluyor mu?" dedi Jasper'ın sesi çatıda yankılanarak.
Urquhart'ın eli titremeye başlamıştı. Birden tahtalar üzerinde Jakob'tan diğer tarafa koşmaya başladı. Bir sonraki platforma geçmek için aradaki boşluğa sıçradı, kenara çarptı ve sendeledi. İki büklüm olmuştu. Arbaleti tutan elini yere indirdi, boştaki eliyle kafasını tuttu. Jakob nefesini tuttu. Jasper merdivenlerde belirdi. Urquhart'ın tam karşısındaydı. Gergin görünüyordu. Jakob'a bir baktıktan sonra platforma çıktı. Gözleri korkuyla titriyordu ama sesi sabitti. Her lafı bıçak gibi kesiyordu.
"Sen Urquhart'sın, Monadliat dükü," dedi.
Urquhart geriye doğru bir adım attı.
"İskoçya'dan 6. Haçlı seferinde Fransa kralı Louis'e katılmak için geldin. Tanrı'ya hizmet edip kutsal toprakları geri almak istiyordun. Ama Dimyat'ta şahit olduğun şey şeytanın yüzüydü."
Urquhart kımıldamadı.
"Dimyat'ı hatırla."
Jakob dehşet içerisinde Jasper'ın bu koca adama doğru gidip elini uzatmasını izledi. Aklını kaçırmış olmalıydı.
"Mısırlıları katlettiniz. Önce erkekleri, sonra da Louis'nin askerleri kadınlara saldırdı. Senin onlara karşı olduğunu biliyorum Urquhart. Tanrı'nın adına leke sürülmesini istemedin ve tüm nüfuzunu kullandın. Ama işe yaramadı. Çok geç kalmıştın.
Jasper durdu.
Sonra da Louis'nin adamları çocukları bir araya topladılar. Hatırladın mı?
Hayır diye mırıldandı Urquhart.
Şimdi de Jasper'ın eli titriyordu. Arbaleti almayı denedi. Urquhart hırıldadı ve geri çekildi. Garip bir manzara oluşturuyorlardı. Sanki tümüyle farklı iki varlık cehennemin kıyısında sapkın bir dans sergiliyor gibiydiler.
Çocukları düşün diye üsteledi Jasper. Askerler.
Hayır, hayır.
Dinle beni. Dediklerime kulak ver.
Jasper yumruğunu sıktı ve yaklaştı. Tıpkı Fransız kralı senin şikayetlerinle dalga geçip ona martıların seslerini hatırlattığını söylediğinde dinlemek zorunda kaldığın gibi, kılıçlar onları paramparça ederken, canlı canlı karınları deşilirken izlemek zorunda kaldığın gibi. Onlar canlı canlı doğrandılar ve buna şahit olduğun için sen de aklını kaçırdın.
Urquhart'tan öyle bir feryat yükseldi ki Jakob hayatı boyunca bir insandan böyle bir ses çıktığını duymamıştı. Jasper arbaleti almayı tekrar denedi. Başaramadı.
Jakob Urquhart'ın doğrulduğunu gördü. Her şey sanki anormal derecede yavaş hareket ediyordu. Kolu doğrulmaya başladı, silahın ucu yükseldi ve Jasper'ın gözlerinde kaybettiğini anladığını gösteren bir ifade belirdi. Yüzünün kasları gevşedi, gülümseyerek gökyüzüne baktı.
Jasper pes etmişti, kaderine boyun eğdi.
Bu manasızdı. Kaşla göz arasında Jakob olduğu yerden fırladı. Acısını unuttu, korkusunu unuttu. Goddard'ı, Rihmodis'i, Maria'yı, Tilman'ı, Roloff'ı ve Kuno'yu unuttu. Son birkaç günde olmuş olan her şeyi unuttu. Böylece kulübenin tüten enkazını unuttu, babasını ve kardeşini de unuttu. Gördüğü sadece Urquhart ve Jasper'dı. Birkaç uzun adımda yanına vardı. Her kalp atışının arası sonsuzluk kadar uzundu. Asırlar geçti gitti. Sanki rüyadaymış gibi Jakob iskelenin üzerinde uçtu. Bu sırada arbalet de gittikçe yükseliyordu. Yükseldi, yükseldi ve Jakob'un göğsünün hizasına geldiğinde durdu.
Bir şekilde diğer platformla aradaki mesafeyi geçmeyi başardı, devam etti.
Urquhart'ın işaret parmağı gerildi.
Zaman sanki akmıyordu.
Jakob kollarını uzattı ve vücudunda kalmış olan tüm gücü son bir sıçrayış için kullandı. Kendisini tüy gibi hafif hissediyordu.
Urquhart'a çarptığı zamanki etkisi de sanki yumuşak olmuştu.
Monadliat dükünün kolunu sanki onu eve götürüyormuş gibi tuttu, onu iskelenin kenarına itip kendi de peşinden gitti.
Urquhart haklıydı, bir olmuşlardı, belki de birlikte yükseleceklerdi, nefret, korku ve korkunç anılar olmadan.
İçinde büyük bir huzur belirdi ve gözlerini kapattı.
Akıllara zarar dedi Jasper.
Jakob göz kırptı, nakliye yolunun üzerinde asılıyordu. Aşağıda bir köpek Urquhart'ın cesedini kokluyordu.
Arkasını döndüğünde Jasper'ın bitkin yüzünün ona baktığını gördü. Başpapaz onu iki eliyle sıkıca tuttu. Alnı ter içerisindeydi.
''Bu şimdiye kadar yakaladığım en aptal tilki'' dedi. Burnunu çekti. ''Gerçekten de uçabildiğini zannediyor.''
41. ayrımın sonu. Sayfa 438.